Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yeni bölümle, yeni bir Oto Gündem bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta da yine sizlere sevgili Barış Cankı ile birlikte geçtiğimiz haftanın, geride bırakmaya hazırlandığımız haftanın otomobil dünyası ile ilgili, otomotiv dünyası ile ilgili gelişmelerini aktarmaya çalışacağız. Hızlı bir özetini yapmaya çalışacağız. Tabii ki içinde hem flash haberler hem de ya gözümden kaçırmışım diyeceğiniz haberler var. Ağırlıkla burada da Çinli otomobillerden bahsediyoruz, zamdan bahsediyoruz. Ondan sonra da bazen çoğunlukla elektrikli otomobillerden bahsediyoruz. Ama tüm bunların yanı sıra sizden YouTube'un bir gereksinimi olarak, bir kuralı olarak sizden şunu rica ediyoruz. Eğer bizi daha önce de izlediyseniz ve bu yeni bölüm için buradaysanız lütfen kanalımıza abone olmayı, işte bu videoyu beğenmeyi ve hatta isterseniz yorumlarda, yani bir şey yazacak bir şeyim yok derseniz emoji atmayı da lütfen ihmal etmeyin diyorum ve sözü sevgili Barış'a bırakıyorum. Barış, nasılsın? Ne var ne yok?
Çok teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? Aslında sen çok güzel özetledin. O yüzden hemen haberlere geçebiliriz.
Peki, tamam, oldu. Teşekkür ederim. O zaman ben işin fasafiso kısmını hallettim. Şimdi gerçeklere geliyoruz. Şimdi haberlere geliyoruz. İlk haberimiz Çin maalesef bu sefer Kore. Yani çekik gözlü başka bir yerden geleceğiz. Evet. Güney Kore'nin sevilen markalarından Kia'nın EV9'u ile ilgili, ki zaten sen bundan daha önce bahsetmiştin burada diyorum. Bu sefer neden dolayı EV9'u konuşuyoruz?
Evet, dediğin gibi yani tanıtılmasından bu yana şimdiye kadar olan birçok gelişmeyle Kia'nın EV9 modelinden bahsettik. Hatta en son bahsettiğimiz konu Avrupa'da yılın otomobili finalistlerinden biri olmasıydı. Yani ödülü kazanmak için bana göre en iddialı modellerden bir tanesi Kia EV9. Bugünkü konuşacağımız konu ise Türkiye pazarında artık uzun süre sonra satışa sunulmuş olması. Kia EV9 dediğim gibi Türkiye pazarında uzun süre sonra satışa sunuldu. Fiyatı birazcık böyle el yakan mı denir, cep yakan mı denir, o cinsten. Hemen fiyatını da söyleyeyim, 4.8 milyon TL'lik bir satış fiyatıyla Türkiye pazarına giriş yaptı. Tabii ki %60 ÖTV dilimine giriyor bu model. Bunun da sebebi aslında en üst paketinin Türkiye pazarına giriş yapmış olması. İşte bunda ne var? 2 tane elektrik motoru var, GT Line donanım seviyesi, ki en üst donanım seviyesi olarak geliyor bunlar, gibi birçok etmen nedeniyle aslında %60'lık ÖTV dilimine giriyor. 4.8 milyon TL'lik fiyatta bunun etkisi. Hemen şunu da belirteyim başta, 4.8 milyon TL'lik bir satış fiyatından bahsediyoruz ama işte vergilerin ne kadar yüksek olduğu, vergilerin ne kadar can yakıcı olduğu burada karşımıza çıkıyor. Çünkü baktığımız zaman detaylara, Kia EV9'un vergisiz fiyatı 2.5 milyon TL. Bize vergili gelişi ise 4.8 milyon TL'ye kadar çıkıyor.
Kardeşim ya, 5 milyon oldu araba ya. Abi yani evet. Valla Zaytung'un hiç unutmuyorum bir yayınladığı şahane bir görsel vardı. Kim hazırladıysa ellerinden öpeyim. Diyor ki Maliye Bakanlığı'ndan süper bir kampanya. ÖTV'sini ödeyen bir tane araba bedava diyor.
Gerçekten ya, öyle oldu ama
ya şu valla yani hakikaten olmaz böyle bir şey ya. Gerçekten yani 5 yani iki katı olabilir mi abi ya? Biz o kadar yani, hem ülke o kadar zengin değil, hem de bir de yani iyi bir araba, bak sen diyorsun ki ne kadar güzel söylüyorsun aslında, işte tam full paketi geliyor falan diyorsun. Böyle insanı sevindiren bir şey. Bu hani illa full paket deyince ben şey demiyorum ya, işte koltukları da ısıtsın da direksiyon da ısınsın, ben şöyle rahat edeyim. Sadece bunun için değil. Yani daha güvenilir, daha işte destekli, bilgisayar destekli, teknoloji destekli bir otomobilden bahsediyoruz. Yani bu da olsun kardeşim diyeceksin ama elin oğlu bunu 2,5 milyonu alacak. Ben alacağım 5 milyona. Niye?
Evet, ne yazık ki.
Yani ya hakikaten ben şimdi yani neyse, ben susuyorum, buyursunlar yani, ama
ya vergi olmasın demiyorum
ya.
Evet, vergi olmasın demiyoruz. Her ülkede vergi var. Vatandaşlar vergisini veriyor güzel bir şekilde. Ha, bunun geri dönüşü vatandaşlara nasıl oluyor? Ülkeden ülkeye değişir ama bizdeki ÖTV olayı gerçekten artık çok can yakıcı duruma gelmiş seviyede. Buradan da aslında bu Kia EV9 örneğiyle çok net bir şekilde görüyoruz. Kaldı ki yani içten yanmalı motorlu araçlara göre daha az ÖTV alınıyor elektrikli otomobillerden. Yine %60. Yani şu anda zaten birçok içten yanmalı motorlu araç ne kadar ekonomik olursa olsun günümüzde %80'lik ÖTV diliminden aşağıya gelmiyor. Bunlardan daha az ÖTV alınmasına rağmen şu anda gördüğümüz bir olayla karşı karşıyayız. 2,5 milyonluk araba 4.8 milyona geliyor Türkiye'de.
Yani çok söyleyecek bir şey var mı bilemiyorum. Volkswagen'den birisi demişti ki yıllar önce hatırladığım. İşte ya biz teknolojiyi geliştiriyoruz. İşte daha az arabalarımızın daha az yakıt tüketimini sağlıyoruz. Fakat ne kadar sağlasak da Türkiye'de az yaktığı imajını yıkamıyoruz. Çünkü yani petrol fiyatları çok yüksek. Böyleydi o zamanlar. Yani petrol fiyatı yüksek olduğu için sen ne kadar düşürürsen düşür, gene adam için benzin masraftan ibaret hale geliyor. Evet, düşmüş, şöyle olmuş, hibrit gelmiş, bu olmuş, şu olmuş. Ama yok, şimdi burada da ya kardeşim, arabayı sen ne kadar ucuz yapmaya çalışırsan çalış, yani 2,5 milyonluk, 5 milyon, 2,5 milyonluk araba 5 milyon olmaz yani, olmamalı. Yoksa dediğin doğru, vergi olmasın da değil kardeşim, ama yani canını da çıkartmayalım diyeceğim. Tabii bu işte bizim konularımızın temelini oluşturuyor maalesef. Yani evet, gerçekten hani elektrikli otomobil için de söylemeye başlayınca can sıkıcı hale geliyor. Çünkü hangisi için söylemiyorduk? Elektrikli araba için söylemiyorduk hesapta. Onun için de söylüyoruz. Şimdi geçen bölüm konuştuk. Tesla sahibi adam 40 bin lira ödeyecek dedin. Yani şimdi ver şey, yıllık MTV 40 bin lira para ödeyecek dedin. Yani bu şimdi hani doğal, hani işte doğaya uygun işte olsun falan filan derken maalesef hayatın doğal akışına aykırı fiyatlandırmalar nedeniyle bunları konuşuyoruz. Peki, geçmiş olsun diyerek yapacak bir şey yok. Yolumuza devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Kia EV9 artık nasıl olacaksa bilemiyorum ama demek ki biraz zorlu olacak. Peki, özellikleri neler diyeyim ben sana o zaman?
Evet, şöyle, en önemli konu olan fiyatı da geçtikten sonra hemen özelliklerine bir göz atalım. Az önce de dediğim gibi en üst donanım seviyesi olan GT Line donanım seviyesiyle geldi Türkiye'ye ve normalde bu araçta 6 veya 7 kişilik oturma kapasitesi versiyonları sunuluyor. Bize gelen versiyonda 6 kişilik oturma düzeni var. Bu düzende nasıl? İşte 2 artı 2 artı 2 şeklinde ikinci sıradaki koltuklarda relaxation özelliği opsiyon olarak satın alınabiliyor. Bu özellik satın alındığında ortadaki, yani ikinci sıradaki koltuklar 270 dereceye kadar arka tarafa döndürülebiliyor. Bu sayede işte arkada oturan yolcular yolculuk esnasında birbirlerine bakarak karşılıklı sohbet edebiliyorlar. Herhangi bir toplantı edasıyla vakit geçirebiliyorlar. Bunun dışında tabii ki teknik detaylar önemli. Bize gelen versiyonda iki tane elektrik motoru var. Dört tekerlekten çekiş özelliği olduğunu söylemiştim. 384 beygir güç ve 700 Nm tork üreten iki elektrik motorumuz var burada. Bu sayede 0-100 hızlanmasını 5.3 saniyede tamamlayan, bu kadar büyük bir araç olmasına rağmen performansı yüksek olan bir modelden bahsediyoruz aslında. Son hızı da aslında baktığımızda bu performansı destekleyen cinsten, 200 km saat ile sınırlandırılmış. Günümüzde baktığımızda birçok otomobilde işte 160 km'ye kadar düşürüldüğünü görüyoruz son hızın. Bunda da en büyük etken tabii ki menzil kaygısı, ama bu güçlü bir otomobil olduğu için Kia burada çok da düşürmek istememiş bunu anladığım kadarıyla. 200 km ile sınırlandırmış. 99.8 kilowatt saatlik bir bataryamız var burada. Büyük bir araç olduğu için tabii ki bataryası da oldukça büyük. WLTP'ye göre karma kullanımda 505 kilometreye kadar, şehir içi kullanımda ise 668 kilometreye kadar bir menzil vaat ediyor. Tabii ki bu fabrika verisi, gerçek koşullarda kullandığınız iklimin koşullarına göre, nasıl kullandığınıza göre bu değerler çok değişecektir, ama bana kalırsa WLTP'ye göre karma kullanım şöyle 400-450 km civarında olacaktır. Ondan daha aşağı olmaz diye düşünüyorum. 100 km'de enerji tüketimi de 22.8 kWh olduğunu söylemek gerek burada. Büyük bir araç olduğunu söylediğim için tabii ki enerji tüketimi de biraz yüksek oluyor diğer elektrikli modellere göre. Donanımlarından az önce bahsetmiştim. Relaxation özelliği opsiyon olarak sunuluyor, ama bunun dışında birçok özellik standart. İşte 21 inçlik jantlar, adaptif LED ön farlar, LED arka farlar gibi elektrikli kapı kolları, katlanabilir dijital yan aynalar, aslında birçok teknolojik özelliğin bir arada buluştuğu bir GT Line donanım seviyesiyle geliyor. İç mekanda 14 hoparlörlü meridyen ses sistemi var. 12.3 inçlik ikisi de, her ikisi de 12.3 inçlik multimedya ekranı ve dijital gösterge ekranı var. Bunun dışında klima kontrol ünitesi de dokunmatik panel şeklinde yapılmış. 5.3 inçlik ayrı bir ekran var burada. Head-up display gibi birçok özellik var. Zaten güvenlik teknolojilerini Kia'nın diğer modellerinden de biliyoruz. En üst seviyede olan, aslında Kia'nın en teknolojik modellerinden bir tanesi olan Kia EV9'dan bahsettiğimiz için güvenlik tarafında ve yarı otonom sürüş tarafında da en gelişmiş özelliklerle donatılmış standart olarak. Özellikleri tarafında da anlatabileceklerim bu kadar. Fiyatını tekrar hatırlatayım. 4.8 milyon TL'lik bir fiyatı var.
Vallahi yani şöyle söyleyeyim, ben şimdi sen anlatırken ki buna bakmıştık, bunu konuşmuştuk ama ya bu araba gerçekten çok güzel. Yani fiyatıyla tabii fiyat performansı olarak nasıl olacak onu bilemiyorum. Yani onu bir görmek lazım belki. Ama bu detaylara baktığımda kesinlikle çok güzel bir araç olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ben bayıldım arabaya böyle bakarken. Yani fotoğrafların içinde gezdim, dolandım, durdum. Gerçekte böyle bir şey, işte hız sınırının 2-3 km olduğundan bahsettin, işte elektrikli araçlarda normal bir araç kullanıyorsak tamam, hani böyle konuşmayacağız ama elektrikli deyince bu da var falan. O yüzden çok keyifli, yani araç çok keyifli görünüyor, çok merak ettim doğrusu. Türkiye'de de böyle satışa çıkması, fiyatını tamamen dışında bırakarak konuşmak gerekirse çok iyi. Özellikle koltukların dönmesi, yani o iç mekandaki o biraz daha ferahlık vermesi falan çok keyifli geldi araç bana doğrusu. Tabii büyük bir aile için de çok keyifli görünüyor. Yok öyle değil, diğer türlü kullanacağım desen ona da imkan veren bir yapısı var. Evet. Elektrik prizi var falan. Tatlı, yani araç gerçekten çok tatlı.
Aslında doğrusu, tam bir aile aracı, elektrikli aile aracı olduğunu söylemek mümkün. Evet.
Ve yani bir şey, şu görüntüler de biz gibi konuştuk bunu daha önce seninle ama yani şu araç ya, bu çok güzel bir araç gerçekten. Yani hem bir taraftan işte o Toyota'nın Land Cruiser'larına falan diyeceğimiz, işte biraz onlara da benziyor. Range Rover'ın havası da var. Hani illa bunlara benzesin diye demiyorum, hani o heybetli bir hava var. İlk konuştuğumuz onu, evet, demiştik, evet, beraber. O heybetli havası var. Büyüklük olarak da bunu sunmuş, içerik olarak da bunu sunmuş. Bir de diyorsun ki işte bütün paket de bu, lastiklerin boyutları falan filan derken böyle bakınca gerçekten yani şu çok güzel bir olay ya. Yani vallahi evet, neyse. Evet, bir şey daha fazla. Bunun Hyundai'deki karşılığı nedir acaba desem sana? Hani Kia, Hyundai aynı olduğu için söyleyeyim.
Hyundai'deki karşılığı şu an bildiğim kadarıyla Hyundai'deki bir karşılığı yok ama Hyundai'de 7 kişilik bir SUV modelini tanıtacak Ioniq 7 idi. Yanlış hatırlamıyorsam ismi, 2024 yılında büyük ihtimalle gelecek o modelde.
2024, tamam, o zaman bunu değiştirecekler, bir şey yapacaklar, bunu verecekler. Ben
aynı platform, zaten aynı grup olduğu için altyapı aynı, tasarım değişik, teknolojiler aynı. Bu arada teknolojiler demişken Kia EV9'un teknolojilerinin öne çıkanlarından hem şu önemli, sıfırdan elektrikli araç olarak tasarlandığı için zaten çok verimli bir altyapıya sahip. Hem de hem 400 voltluk hem de 800 voltluk mimari destekleyen bir altyapıya sahip. Bu da tabii ki şarj hızı konusunda, 800 voltluk bir güçten bahsettiğimiz için şarj hızını çok daha yükseğe taşıyarak bu şarj sürelerini neredeyse 400 volta göre yarı yarıya indiriyor. Bu da Kia EV9'un öne çıkan özelliklerinden bir tanesi. Ama tabii ki Türkiye'de 4.8 milyon, 5 milyon seviyelerine çıktığımızda marka algısı devreye giriyor. Ne yazık, evet, ki, çünkü ülkemizde fiyat oldukça önemli. Bu seviyelere gelinince her zaman şu yorumlar yapılıyor. Yani hani o seviyelerde işte X markası yerine Y markası, evet, alayım, şunu alayım, şunu yapayım. Maalesef bu yorumlar geliyor.
Anladım. Evet, güzel söyledin. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Evet sevgili seyirciler, böylece Kia EV9'u güzelce bir dinlemiş olduk. Gerçekten ben hoşuma gitti. Tabii bakalım test içinde görebilirsek şahane olur. Peki, umarım. O zaman şimdi bizim daha önce de seninle konuştuğumuz ve aslında sevdiğimiz de arabalardan bir tanesi olan Zeekr. Zeekr'dan bahsedelim. Google'da araç çıkartacakmış diye şey yapayım, bir de öyle karıştırayım ortamı. Zeekr, ama Zeekr'ın James Bond versiyonu değil de 007 değil de başka, evet, bir versiyonu ile ilgili bir gelişmemiz var. Neyin nesidir? Buyursunlar, söz sizde.
Şimdi biz son dönemde senin de adını söylediğin 007 modeliyle gündem oldukça meşgul. Zeekr'ın en gelişmiş, en dikkat çekici modellerinden bir tanesiydi. Onun öncesinde Zeekr X isimli bir elektrikli kompakt SUV modeli tanıtılmıştı, şu an fotoğrafını gördüğümüz. 2024 model yılında da Ocak ayına giriş yapmamızla beraber biraz hafif bir makyaj bile denemeyecek aslında. Çok küçük dokunuşlarla 2024 model yılına geçiş yaptı. İşte tasarımında ufak tefek dokunuşlar yapıldı. İç mekanında fiziksel tuşların sayısı azaltıldı. Biraz daha fonksiyonların kontrol edilmesinde merkezdeki multimedya ekranına biraz daha yüklenildi. Bunun gibi ufak tefek değişiklikler var. Tasarım olarak çok dikkat çekici bir model. Ön tarafta daha önce olan bu kapalı panel şeklindeki tasarım devam ediyor. Üst tarafta oldukça kaslı bir görünüm var. Ön kaputla beraber hemen uç taraflarda H formundaki gündüz ledleri dikkat çekiyor. Ana aydınlatmalar ise daha önce olduğu gibi tamponun kenarlarında böyle yanmadığı zaman da gizli bir şekilde görünüyor. Yani onları fark etmek çok da mümkün olmuyor normal şartlarda. Yan tarafta da böyle aslında kompakt yapısını hemen belli ediyor. Ama burada teknolojik özellik olarak ne görüyoruz? Kapı kollarının bulunmadığını görüyoruz. Eski versiyonda da vardı bu. Onun yerine sütunlarda dokunmatik düğmeler var. Yani burada iki farklı seçenek çıkıyor karşımıza. Ya anahtarsız girişle doğrudan siz araca yaklaştığınızda kapılar zaten otomatik açılıyor. Ya da işte bu özellik olmadan sütunlardaki düğmelere parmak izinizi okuttuğunuzda zaten kapı otomatik olarak açılmış oluyor. Bu tarz teknolojilerle geliyor Zeekr X. Oldukça tasarım olarak dikkat çekici hem de teknolojik olarak dikkat çekici bir model. Bunun dışında tabii ki farklı konfigürasyonlarla geliyor 2024 yılında da. Nedir bunlar? Arkadan itişli ve 4 tekerlekten çekişli olmak üzere iki farklı versiyonlar var. Tabii ki arkadan itişli, arka aks üzerine yerleştirilen tek bir motor var. 200 kW'lık güç üretiyor. 4 tekerlekten çekişli de arkadaki motora ek olarak ön aks üzerine 115 kW'lık bir ekstra motor takviyesi bulunuyor. Bu araçlardan arkadan itişli olan 0-100 hızlanmasını 5.8 saniyede tamamlıyor. Diğeri ise tabii ki daha güçlü olduğu için 3.7 saniyeye kadar düşüyor bu değer. Batarya kapasiteleri ve kullanılan bataryalar iki versiyonda da aynı. 66 kWh saatlik üçlü lityum iyon batarya bulunuyor bunlarda. Çin'de geçerli olan CLTC normlarına göre arkadan itişli versiyon 560 km, diğeri ise 500 km sürüş menzili sunuyor bizlere. Tabii ki Çin'deki, her zaman söylüyorum bunu, Çin'deki CLTC normları biraz daha bizde kullanılan WLTP'ye göre biraz daha iyimser, biraz daha hani böyle gerçek koşullardan biraz daha uzak oluyor. Yani onun sunduğu 500 kilometreyi biz aslına bakılırsa yaklaşık 400 kilometre gibi düşünebiliriz. Diğer işte 560 kilometreyi de daha çok böyle 400-450 kilometre arası gibi düşünebiliriz. Ama her zaman söylediğim gibi bunda kullanan kişinin nasıl kullandığı aracı ve iklim koşulları gibi gibi birçok etken olduğunu söylemek mümkün. Sen de bu arada fotoğraflarını gösteriyorsun. Bu da 560 kilometrelik aslında arkadan itişli versiyonu gösteriyor büyük ihtimalle. Zeekr X'in 2024 model yılı da kabaca özetle bu şekilde. Çok şık bir otomobil. Bilmiyorum senin fikirlerin nelerdir bu konuda?
Evet ya, doğrusu tabii araç, bu da şık bir araç. Ben 007 tarafında çok beğenmiştim. Özellik anlamında da çok çok iyiydi gerçekten. Tam böyle fiyat içinde, aslında fiyat açısından da baktığında Türkiye'yi değerlendirmezsen çok güzel görünüyordu. Burada bu kapı kolunu buraya almaları, işte inovasyon. Şurada az önce gördüğümüz, işte senin de söylediğin, hemen kapıda binerken sana şeyle ilgili hatırlatma yapması, bunu dışarıdan şarjla ilgili bilgi vermesi çok güzel. Araca böyle baktığında şu işte içerideki şu detaylar gene işte hoş düşünülmüş, elektrikli bir araç, uygun hava veren, yansıtan bir havası var. Dolayısıyla arabaya bakınca işte bir taraftan joystickler burada, iki tane, yine tabii Tesla'dan falan artık aşağı yukarı alışırız ama yani biraz bu yine senin de daha önce de zaman zaman söylediğin, hani biz ona ne diyelim, işte yeni nesil için dijital doğanlar diyoruz mesela, yeniler için. Bir taraf burada da işte elektrikli doğanlarda bunları göre, yani doğan derken Doğan, Şahin, Kartal diyorum ama
doğuştan elektrikli diyelim.
Yani doğuştan elektrikli bunlar. O yüzden bunların etkisini görebiliyoruz. Böyle güzel oluyor. Böyle güzel tasarımlar tabii beni heyecanlandırıyor öyle baktığında. Özellik olarak da güzel olunca. Ön tasarımını çok beğenmedim ama mesela MG, ben böyle bakınca biraz MG'yi hatırlıyorum. Şu satan çok MG4 müydü? Çok satan modeli.
Evet.
Biraz onu andırıyor bana. Sanki onun daha kaslı, daha güçlendirilmiş versiyonu gibi hissettiriyor bana. Ama böyle bakınca işler değişiyor. Yani şu gerçekten burada yine o 007'de gördüğümüz o havadaki meseleyi yine görebiliyoruz. Heybetli duran bir araç görüyoruz. O yüzden görmek lazım. Umarım Türkiye'de de bu aracı da görürüz diyeyim. Ama iç mekana baktığımda ben heyecanlanıyorum. Tatlı görünüyor. Hem de bir taraftan da tasarım olarak da böyle baktığımda günümüzün değil de böyle biraz gelecek vari bir havası var böyle baktığında. O yüzden de tatlı, güçlü, yani fütüristik bir havası da var ki Zeekr 007'de bu çok daha güçlüydü diyorum.
Bu arada iç mekanda şöyle ilginç bir özelliği var. Aslında yeni otomobillerde işte ortadaki multimedya ekranları, dokunmatik multimedya ekranları farklı fonksiyonlara sahip. İşte ne gördük? Tesla ile başladı aslında bu özellik. Böyle ortada fiziksel tuşları tamamen kaldırıp ortada kocaman bir multimedya ekranı, tablet ekran şeklinde getirdi. Sonrasında işte diğer pek çok üreticide de gördük. Üstüne değişik şeyler katmaya başladılar. Tesla işte bir motorize kolla hafif sağa sola döndürülebilmesini sağladı. Kısa süre önce Türkiye'de satışa sunulan BYD Atto 3'te bu ekranın dikey veya yatay olarak döndürülebildiğini gördük. Zeekr X'te de böyle ilginç bir çalışma yapılmış. Doğrudan bu ekranı etkilemiyor. Yani burada döndürülmüyor ama şu an fotoğrafta da gördüğümüz gibi istendiği vakit ön taraftaki yolcunun önüne kaydırılabilecek şekilde ayarlanabiliyor bu ekran. Normalde sürücüye yakın şekilde her zaman durduğu yerde ortada duruyor. Ama böyle bir ray sistemi yapmışlar anladığım kadarıyla. Otomatik bir düğmeye bastığınızda herhangi bir yolculuk esnasında sıkılmasın, herhangi bir şekilde içerik izlesin, işte ne bileyim oyun oynasın tarzında bir olması açısından bu ekran sağ tarafa doğru kaydırılabiliyor. Bu da Zeekr X için ilginç gelişmelerden, ilginç özelliklerden biri olmuş.
Çok güzel anlattın. Ağzına sağlık. Gerçekten şık bir otomobil. Zeekr 00 kaç demiştik buna? Hepsi aklıma 007 geliyor.
Yok, X, bu
00 Zeekr X sadece bu. Tamam peki. Olmadı o zaman ya. Benim içimi pek İlla bir 00 olacak. Çok merak ediyorum 007 dedikleri için aklımda hep şey var. Bir şekilde onu James Bond'a bağlayacaklar mı diye çok merak ediyorum. Nedense tüm model adlarını da böyle yapıyorlar diye düşünüyorum. O yüzden buna bakınca bu da 004 olmalı falan diyordum ama iş değişti. Teşekkür ederim. Bak mesela burada da bir enteresan böyle bir şey var falan, bir detay yapmışlar. Böyle küçük o dedi. Bu arada bahsettiğini sen söyler söylemez anladım. Yoksa fark etmeyecektim. Bunun böyle raylı bir şekilde sağa sola gitmesi de keyifli. Yani işte biliyorsun sürücü bazen seyretmesin, bakmasın diyorsun, bir şey yapıyorsun. Tamam bu tarafa çek. Yani sürücü kontrol mü edecek, o tarafa götür. Keyifli, artık bunlar araçlarda olmaz değil. Evet, şimdi o zaman geliyoruz bu hafta tanıtılan ve bu haftanın aslında ana haberi diyebileceğimiz, tabii ki Türkiye'nin geçtiğimiz haftalarda çok konuştuğumuz, kendi bölümlerimizde sıklıkla konuştuğumuz TOG'a gelelim. TOG'un nihayet tabii CES vardı. CES 2024 Las Vegas'ta düzenlenen tüketici elektronik fuarında geçtiğimiz, bundan herhalde 3 yıl önce mi tanıtılmıştı? İlk defa çıkmıştı orada, tanıtılmıştı diye.
Yani yanlış orada hatırlamıyorsam 2019 yılında ilk konsept olarak gösterilmişti. Hem SUV, TOG Teonix isimli SUV, hem de o zaman tabii ki sedandı. Şu anda fastback olarak tanıtıldı. Sedandan vazgeçildi. Evet. Tabii bunu konuşuyor olacağız. Ama hatırladığım kadarıyla 2019'un sonuydu. Aralık gibiydi. Öyle hatırlıyorum.
Tabii Ocak, yani her sene Ocak'ta yapılıyor. Dediğin doğru. Yani her yılın Ocağında gerçekleşiyor. CES aslında bakarsan TOG için bir çıkış noktası haline geldi. Yine orada yapmaları güzel, estetik oldu bence. Bunu duyduk. Peki ne duyduk? Biraz ondan bahsedelim istersen. Senden detayları alalım. Yani nasıl bir araç gördük? Beklentilerimizi karşıladı mı? Özellik başka, yani özellikler veya başka konulara dair ne tür bilgiler var? Duymayanlar için, henüz izlememiş olanlar için şöyle senden güzel bir özet alalım. Çünkü biliyorum ki sen zaten bu konuyu çok iyi takip ediyorsun her zaman olduğu gibi. Bir senden dinleyelim.
Yani evet, aslında değişiklikler var. En büyük değişiklik de tabii ki herkes sedan beklerken bir fastback gövde tipiyle karşımıza çıkılması. Bunun da en büyük etkenlerinden bir tanesi aslında otomotiv dünyasında genel olarak sedandan ziyade bu tarz kupe fastback gövde tipine ilginin yoğunlaşması. Hem de baktığımız zaman her zaman elektrikli otomobillerde konuştuğumuz menzili arttırıcı aerodinamik yapı nedeniyle aslında bu kupe ve fastback gövde tiplerine daha yoğun bir şekilde üzerine düşülüyor bunların. Bugün baktığımız zaman hem Çinliler olsun hem Avrupalı üreticiler olsun sedan gövde tipinde bir araç çıkaracakları zaman her zaman böyle kupe veya fastback gövde tipinde olduğunu, aerodinamik tasarımın bu şekilde yoğunlaştığını görüyoruz. Togg da burada kendi açıklamalarına göre konuşacak olursam hem Türkiye'deki sedan severlerin beklentilerini karşılayacak düzeyde ama otomotiv dünyasındaki modaya da uyan, akıma da uyan fastback gövde tipiyle bir modelle çıkmış oldu karşımıza. Tabii ki bunun öncesinde ilk tanıtılan bir sedan prototipi vardı, konsept vardı. Ardından yine CS'de başka bir prototip tanıttılar. İşte onun arka kapıları geriye doğru açılıyordu. Çok teknolojik bir konseptti, prototipti. Son nihai hali bu hafta tanıtılan nihai hali bambaşka bir araç oldu. Bunu tabii ki beğenen var, beğenmeyen var. Ben açıkçası özellikle arka tasarımını çok beğendim. Ön taraf için o kadar net konuşamayacağım ama ön tarafta da yine kötü olmayan bir tasarım var. Ama ilk resmi fotoğraflarına baktığımda tanıtımdan önce uzaktan şöyle bir gördüğümde ya hani kendi fikrim olarak dedim ki ya bu Skoda. Gerçekten Skoda gibi görünüyor. Özellikle ön taraftaki geniş panjuru, panjuru saran ince farlar böyle ilk bakışta bir Skoda havası evet. Uyandırıyor. Ama onun dışında detaylara baktığımız zaman tabii ki kendi karakterini belli ediyor. Şöyle tampon kenarlarındaki L şekilli gündüz ledleri, işte tamponun şekli, alt taraftaki merkez hava girişi gibi detaylarla kendini fark ettirmeyi başarıyor. Ama şöyle bir ilk bakışta yolda bile görsen büyük ihtimalle ön taraftan bir Skoda diyecektir pek çok kişi. Ben öyle düşünüyorum. Onun dışında şunu söyleyebilirim. Togg T10X'te yine bu şekilde ince farlar kullanılmıştı SUV modelde. Ama ben her zaman bu farların ona böyle çok oturmadığını düşünüyordum nedense. Bu fastback modelde bu ince farlar daha çok oturmuş. Tasarımın geneline daha çok uyum sağlamış gibi görünüyor. Ve bana göre bu fastback modelde kullanılan bu geniş altıgen panjur çok daha güzel, çok daha modern bir görüntü oluşturmuş. Böyle hani bilmiyorum nihai üründe tabii ki ne şekilde olacak? Böyle parlak bir tasarımla mı gelecek? Yoksa işte Togg'taki T10X modelindeki gibi biraz daha değiştirecekler mi? Fiyatı daha uygun olsun diye. Onu tam olarak bilemiyorum ama en azından bugünkü görüntü üzerinden konuşacak olursak oldukça şık, kaslı görünen ve otomotivdeki modaya uyan bir fastback gövde tipiyle karşımıza çıktı. Togg T10F modeli. T10F modeli de zaten isimlendirmelerini biliyoruz. Hep T10 olarak gidiyor. Sonlardaki de gövde tipine atıfta bulunuyor. X'teki işte crossover gibi bir gönderme bulunuyordu crossover sektörüne. Buradaki F de fastback gövde tipini gösteriyor bize. Şu an arkasını görüyoruz. Senin de gösterdiğin fotoğraflarda. Boydan boya uzanan bir ince LED ışık imzası var. Oldukça şık görünüyor. Aslında baktığımız zaman hani hep Çinlileri konuşuyoruz ya ne kadar güzel arabalar yapıyorlar artık diyoruz. Ama bence T10F'in de özellikle bu arkadan çaprazdan göründüğünde tasarım olarak onlardan aşağı kalır hiçbir yanı yok. Güzel bir otomobil ortaya konmuş. Yine otomotivde moda haline gelen böyle gizli kapı kolları yerleştirilmiş. Hem zemin hiçbir şekilde dışarı doğru taşmıyor. Bu da tabii ki aerodinamik açıdan menzilin arttırılması açısından önemli. Bir diğer fark gördüğüm kadarıyla sağ ön çamurlukta şarj girişi yer alıyor. Tabii ki jantları yine jant tasarım oldukça güzel. Tasarım olarak bunlardan konuşuyoruz. Hemen şöyle sen bu fotoğrafı göstermişken çünkü ben biz fuara katılamadığımız için sadece görsellerden bakarak dış tasarımını görebiliyoruz. Ama ben buradan gördüğüm kadarıyla panoramik cam tavandan anlaşıldığı üzere iç mekanda öyle köklü bir değişim yok. Tabii ki ufak tefek değişiklikler olmuştur ama yine boydan boya uzanan bir 3 tane ekran. Yine alt tarafta kontrollerin yapıldığı ayrı bir dokunmatik ekran. Direksiyon hatta orta konsol. Buradan baktığımızda aynı görünüyor. Bu taraflarda çok fazla bir değişiklik yapılmamış gibi görüyorum. En azından ben böyle baktığımda. Şimdi tasarımdan ziyade tabii ki burada teknolojiler öne çıkıyor. Tabii ki baktığımız zaman teknolojilerinde ne var? Şimdi Avrupa hem Türkiye'de hem de Avrupa pazarında satışa sunulacak bir modelden bahsediyoruz. Farklı konfigürasyonları var. Bunlar nelerdir? Standart menzil arkadan itiş, uzun menzil arkadan itiş veya işte çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik ve 2 farklı donanım seviyesiyle pazara sunulacak. Giriş seviyesinde ne var? 160 kW güç, yani 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten arkadan itişli versiyon var. Bu versiyonda iki farklı batarya seçeneği göreceğiz. Bu batarya seçenekleri ne sunuyor bize? 350'nin üzerinde, 350 kilometrenin üzerinde bir sürüş menzili. Diğer büyük kapasiteli olansa 600 kilometreye varan menzil sunacak bize. Sıfır yüz hızlanmalarını bu versiyon 4.6 saniyede tamamlayacak. Onun dışında şunu söyleyebilirim. Menzil açısından tabii ki güç olarak herhangi bir sıkıntı yok. Farklı konfigürasyonlarla sunulması, zengin olması bu seçeneklerin çok daha iyi. Ama menzil açısından şunu söyleyebilirim. 2025 yılında satışa sunulması planlanan bir otomobilden bahsediyoruz. Bir elektrikli otomobilden bahsediyoruz. Hem Türkiye hem de Avrupa pazarı açısından bunu diyeceğim. 350 kilometrelik bir menzil 2025 yılını hedefleyen bir otomobil için çok çok düşük bana göre. Burada fiyat skalası hedefleniyor olabilir. Fiyatının biraz daha uygun olması hedefleniyor olabilir ki tamam SUV modelden biraz daha uygun fiyatlı olacaktır. Yani burada fastback veya işte sedan gövde tipindeki bir otomobilden bahsediyoruz. Ama baktığımız zaman 2025 yılında ki bugün bile Çinli markalar veya işte başka Avrupalı markalarda 600, 700, 800 kilometreler görülmüşken bugünün şartlarında bundan 2 yıl sonra piyasaya sunulacak bir araç için 350 kilometrelik menzilin hedeflenmesi benim şahsi fikrime göre çok düşük. Diğeri en azından 600 kilometre kabul edilebilir bir değer. Ama 350 kilometrelik menzil bana göre 2025 şartlarında çok kabul edilebilir bir değer olmayacak. Çünkü 2025'e geldiğimizde hem batarya teknolojileri gelişmiş olacak, hem farklı kimyalarda bataryalar görmüş olacağız. Bu yenilikler devam ediyor olacak. O yüzden hani menzil açısından, çünkü baktığımız zaman bu otomobili alan mutlaka uzun yolda da kullanmak isteyecek. Bu kadar büyük bir sedan veya fastback otomobil gövde tipi açısından en azından şehir içi kullanıma yönelik bir mikro araç değil. O yüzden en azından bu segmentlerde 350 kilometrelik menzillerden bahsediyor olmamamız lazım. Bana kalırsa T10X'teki gibi en azından şöyle bir 500 kilometrelik bir menzilden bahsediyor olmamız lazımdı. Giriş versiyonu için bilmiyorum, sen ne düşünürsün bu konuda?
Valla doğrusu o kadar güzel anlattın ki, yani özellikle hani sonradan çıkacak bir otomobil için menzil konusu, menzil kaygını çok net anlıyorum. Çok doğru söyledin. Güzel bir noktaya temas ettin. Tabii heyecan verici yani, ama söylediğin şey de doğru. Yani evet, arkası güzel, o fastback dediğimiz ki bizim farklı araçlardan sevdiğimiz bir tasarım bu diyelim, fastback. Yani seninle de incelediğimiz bir DS vardı. Orada da böyle bir şey hatırlıyorum. Yani orada da bir fastback konuşmuştuk. Seviyorum yani, gerçekten güzel de oluyor. Ama ön tarafındaki Skoda olayını sen söyleyince direkt oturdu. Yani bir Super B'nin işte elektriklisiymiş gibi de durabiliyor. Enteresan hakikaten. Belki renk de buna yardımcı oluyor olabilir. Çünkü renkte de öyle bir havada var. Yani Skoda'nın rengine benzer bir havada var. O yeşilimsi havada var. Belki o yüzden de aklıma geliyor ama hakikaten benziyor. Arka tarafta zaten şey, yani beklediğimiz üzere bir şey var. Yani boydan boya keyifli, güzel görünen bir durum. Ya fiyat tabii çok önemli ama o zamana kadar pil teknolojileri nasıl olur? Yani işte 350 kilometreyi zırt diye doldurursun, öyle bir şey yaparsın belki, bilemiyorum. Biraz onu da görmek lazım. Ama tabii şimdi bu sedan modele geçmek de, yani bir hemen şuna seviniyorum ben. Bunu ortaya koymaları, bir tane işi hallettik, işte onunla ilgili ilk işimizi hallettik, sıradaki işimize de koyuluyoruz, bunu da halledeceğiz demeleri güzel. Ama bir ekonomik model mi olur? Çünkü şeyle Gürcan Bey ile yaptığımız bir konuşma vardı orada toplantı sırasında. Hangi yıl için demiş? 2025 için mi demişti acaba bir fiyat için uygun model? Yani bilmiyorum, bu olur mu? Hani o yüzden de düşük menzilli bir otomobil falan olur mu, uygun mu dersen, yani inşallah Çinliler şey yapmaz da, hani çok daha iyi bir şey yapmaz da, bu sefer bir vergi gelir çünkü onlara, yani bunu kurtaracağız diye oraya da vergi gelmesin, yani hani rekabet olsun, TOG daha iyisini yapabilecek kapasitede olduğuna da inanıyorum. Yani o yüzden Sadece hani o gümbürtüye gitmeyelim biz de fiyatlar. Yani işte biz Zikr artık düşünemiyoruz. Yani veya Kia geldi ama işte %60'tı artık o %100 oldu falan filan gibi bir şey olmasın. Güzel doğrusu görmek bunları. Özellikle böyle yurt dışında yoğun bir kalabalığa hitap eden bir toplantıda görmek. CES gibi bir fuarda görmek çok güzel hissettiriyor. İnşallah yolu açık olsun. Çok kolay görünmüyor burada senin bahsettiklerinden sebep. O zamana kadar daha da marka kabul görmüş olacak Türkiye'de umuyorum. O yüzden hani şimdiki gibi çekilişte falan değil, parasını vermiş almış etmiş insanlar da ona göre konuşmaya başlayacaklar. O yüzden daha da iyi iş çıkartmak zorunda olduğunu düşündüğüm bir model olacak bu. Sedan olduğu için de öyle hakeza. Hayırlısı olsun diyorum.
Evet. Şimdi, burada şunu söyleyeceğim son olarak, hani her zaman TOG'u zaten destekliyoruz. Türkiye'nin bir markası olduğu için, bizim bir markamız olduğu için her zaman destekliyoruz. Daha iyi, daha ileride konuşulan bir marka, tercih edilen bir marka olmasını istediğimiz için aslında eleştiriyoruz bu noktada. Çünkü batarya ve menzil konusundaki eleştirim şu yönden: giriş versiyonu, standart menzilli versiyonda 52.4 kWh'lik bir batarya kullanılıyor. Biz bu kapasiteleri Stellantis grubunun doğuştan elektrikli olmayan, işte içten yanmalı motorlu versiyonlardan devşirilen %100 elektrikli araçlarında görüyoruz. Altyapısı büyük bataryalar kullanmaya uygun olmadığı için daha küçük bataryalar tercih ediliyor burada. Yani böyle TOG, T10F gibi 2025 yılında sunulacak doğuştan elektrikli teknolojik bir model için bu batarya kapasitesi düşük. Onların da şu yönden anlayabiliyorum. Tabii ki şu algı var sürekli: ya TOG Türkiye'nin markası, yerli bir marka ve vatandaşı satın alabilmeli, tüm vatandaşlar bunu satın alabilmeli, fiyatı uygun olmalı. Bu algıyı yıkamadıkları için bir şekilde bunu karşılamak zorunda hissediyorlar kendilerini, benim anladığım kadarıyla. O yüzden bu tarz, hani en azından giriş seviyesinde düşük menzilli de olsa böyle bir versiyon tutalım ki ya bizim hani bu kesime de hitap eden bir versiyonumuz var diyebilelim tadında bir araç olmuş. Çünkü 350 kilometrelik menzil, dediğim gibi, çok çok düşük bu koşullarda. Evet. 2025 yılına kadar gelir mi? Batarya seçeneklerinde bir değişiklik yapılır mı? Onu da ilerleyen süreçte göreceğiz.
Göreceğiz. Güzel söyledin. Yani pek ben de bekleyelim görelim diyeceğim. Bu arada net olarak ben de altını çizmiş olayım. TOG'la ilgili sürekli desteklediğimizle ilgili. Ama yani bu şu demek değil. Yani biz de mesela ne diyoruz? Programın başında sonunda da söylüyoruz. Yani eleştirilerinizi bekliyoruz. Yapıcı eleştiri olduktan sonra yani her şeyi ben mükemmel yapıyorum diye zannetmeme gerek yok. Yani TOG öyle yapıyorum diyor demiyoruz da. Ben kendim bizim için söylüyorum. O yüzden bunda bir beis yok bu söylediğimizde. Bunlar gerçekten dikkate alınması gereken önemli konular. Umarım da dediğin gibi 350 kilometre, yani çünkü Mokka'yı ileride ve bahsettiğin gerçekten dediğin modellerde bunlar var. Ama biz T10F'ye baktığımız zaman büyük bir araç görüyoruz. Yani neden menzili düşük olsun, olmasın ve özellikle o yıllara giderken daha çok şey değişecek, belki de konuşmuşlardır diyerek geçiyorum diğer konuya. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi sırada yine CES'teyiz bu sefer. Yine Las Vegas'tayız. Ama bu sefer bir başka iki markanın ortaya koyduğu enteresan bir modelden bahsedeceğiz. Nedir bu beyefendi? Bakalım.
Evet, dediğin gibi yine CES'teyiz. Aslına baktığımızda teknolojiyle otomobil artık iç içe olduğu için teknoloji fuarlarında dahi artık böyle otomobilleri konuşmaya başladık. Özellikle tabii ki elektrikli otomobilleri konuşmaya başladık. O yüzden CES'te TOG yalnız değildi. Burada ne vardı? Şu an senin fotoğrafını gösterdiğin Afila, artık o şekilde mi telaffuz ediliyor tam bilmiyorum ama yine bir elektrikli sedan ya da işte kupe gövde tipine sahip bir model var. Bu modelin arkasında Sony ve Honda var. Daha önce biliyorsun, yıllar önce bu iki şirket, biri teknoloji şirketi, biri otomotiv devi, işbirliği yaptıklarını, bir elektrikli otomobil üzerinde çalıştıklarını duyurmuşlardı. Ama şöyle, senle de konuşmuştuk bunu daha önce, sanki şöyle bir olay var. Ya Çinliler yapıyor, hani konuşuyorlar ve sonrasında hemen yapıyorlar. Birçok markaları var. Onun dışında teknoloji devleri de otomotiv piyasasına yöneldi. İşte Xiaomi 2021 yılında ya ben elektrikli otomotiv piyasasına gireceğim, sedan otomobil yapacağım, İşte yatırımım şu kadar dedi. 2023 yılında bitmek üzere de olsa 2023 yılı içerisinde nihai ürünü bize göstererek fiyatı şudur, özellikle şudur deyip satışa sundu. Ama işte Japon üreticilere baktığımızda, mesela bu Sony ve Honda üzerinden konuşacak olursak, yıllardır hep bir prototip gösterme peşindeler. CES'te işte yine aynı şekilde bir prototip çıktı karşımıza. Üretim tarafında yine belli hedefler var ama hep sürekli bir prototip yenileniyor yıllardır ve karşımıza çıkarılıyor. Ben hani biraz bu Japon üreticilerin elini çabuk tutması gerektiğini düşünüyorum. Sanki böyle elektrikli otomotiv özelinde, elektrikli otomobil piyasasında sanki ipi elden kaçırıyorlar gibi geliyor bana, özellikle Çinlilere karşı.
Çok net olarak dediğin doğru. Çok net. Yani en azından işin son kısmı %100 doğru. Yani Çinliler bu işi koparıp götürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani o yüzden hani ben işte 2000 TOG için de söyleyelim. Yani TOG'da sen bunu yaparken eğer bir başkası gelip de daha yüksek menzille aynı fiyata işte şık bir araba sunarsa zaten fırsatı kalmaz. O yüzden de sonradan yeni bir vergi düzenlemesi falan filan gelip de bizim canımız daha çok sıkılmasın demesi sebebi de bu. Yani bunu aynı şey Japonlar için de geçerli. Yani sadece Türkiye için değil ki. Yani sadece TOG için geçerli değil. Tabii ki. Sen de yani Sony ve Honda diyorsun yani. Bu ya, hadi Honda otomotiv de bir şirket. Yani nasıl gecikebilirsin dememiz lazım bunlara. Yani. O yüzden onların da bu hayalleri senin söylediğin gibi olursa, yani söylüyorsun da bir şey yok dersen yazık günah yani, olmaz. O yüzden bu da problemli. Bu arada tabii tasarımlar artık bunlar gene o rüzgar koridoru meselesinden sebep olsa gerek. Artık bu tasarımlar hep birbirine benzemeye başladı. Yani Hyundai'nin Ioniq'ine baksan Ioniq 6 mıydı o tanıtılan? Evet. 6'ya da benziyor. İşte az önce Zeekr 007 geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz, ona da benziyor. B7'nin bir modeline de benziyor. Yani
Xiaomi Su7 o da aynı şekilde böyle kupe, evet, gövde tipi.
Arkasına baksan arkasında zaten az önce konuştuğumuz T10F'nin arkası da aynı.
Yani bu arada çok benzemiyorlar mı? Şu anda arkaya da dikkat ettim de bu LED ışık imzasıyla beraber gerçekten çok benziyorlar. Özellikle çok üst benziyor. Üst bölüm iki modelde de birbirine çok benziyor.
Benziyor bu iki araç birbirine, bariz. Burada baktığında ben işte TOG'un da yandan işte aynı açıdan çekilmiş bir karesi var. Zaten bu da fastback. Bu tarafa bakıyorsun, bu da fastback. Full arka stop lambaları aynısı. Burada tabii şey farklı, biraz daha burada şey tarafında afili diyelim. Afilinin orada afili tasarıma sahip bu Sony Honda işbirliğinin versiyonunda biraz o farklı. Ama yani nihayetinde hani bunu yine şimdi şöyle anlaşılmasın. Ne oluyor ya, TOG'a mı yükleniyoruz falan, öyle bir şey değil. Yani benziyor diye. Çünkü ben ne diyorum? TOG'un olduğu gibi biz ne diyoruz yani? Bütün o SUV'lere baksan zaten hepsi aşağı yukarı aynı. Yani hepsi aynı araba yani.
Evet,
yani Mercedes'ine de baksan. O yüzden ya bu da şimdi bu rüzgar koridorundan sebep mi diyelim, ya da başka, ya da günün trendi bu yüzden böyle mi diyelim. Bu da şu an bunlar benzer arabalar. Yani bunun gibi benzer 5 araba daha rahatlıkla çıkartırız. Bu şu demek değil. TOG benzer araba çıkartıyor. Ya bununla artık bunlarla uğraşmayalım. Ne olur yani, o yüzden hani özellikle şimdi bunu söylemişken o falan filan diye gelmesin. Onu özellikle söylemek istedim. Pekala, o zaman bununla ilgili var mı ek bir şey? Afili ile ilgili bir şey söylendi mi ekstra?
Evet, tasarımdan ziyade bu modelle ilgili şu önemli. Şöyle bir şov yaptılar CES 2024 için. Sahneye çıkışı PS5 oyun koluyla kontrol edilerek oldu aslında. İşte CEO sahneye çıktı, elinde PS5'in oyun kontrolcüsüyle otomobili oradaki tuşlarla kontrol ederek sahneye çıkardı. Bu güzeldi tabii ki ama zaten arkadaki isimlerden bir tanesi Sony olunca çok da şaşırtıcı olmuyor. Neden? İşte yani araçta tabii ki burada neler görebiliriz başka? İşte PlayStation oyunlarının oynanabilmesini görebiliriz. Bu tarz farklı şeyler görebiliriz ki ekranlar da buna çok müsait gerçekten. Böyle boydan boya uzanan ekranlar var. Direksiyon işte hani uçaklardaki Lövye benzeri, bunun öncesinde
kara şimşek ya araba. Yani böyle baktığın zaman kara şimşek. Yani kenarlardaki aynalar yerine, bunlar tabii büyük ihtimalle aynalar yerine kameralar.
Onu da ilginç yapmışlar. yani dijital aynalar, daha önceki konseptte bulunan dijital aynalar yerine geleneksel yan aynaları getirmişler ama onlardan gelen görüntüyü yansıtmak için kullanılan o kenarlardaki iki ekranı kaldırmamışlar oradan. Hani evet, geleneksel aynalar varken onları ne için kullanacaklar? Belki kör nokta için kullanabilirler diye aklıma geliyor ama tam olarak onu bilemedim açıkçası. Evet. O detayı kaldırmamışlar burada.
Yani böyle bakınca senden de fikir almış olayım ya. Bu aynanın eğer öyleyse mesela sadece öne bakarken burada olması mı acaba daha iyi? Yoksa aslında şuraya hemen yakına koymaları mı daha iyi? Yani şöyle yaklaşırsam ama çıkmayacak da. Yani aslında hani sürücü mesela tamam bu taraftaki mesela şuradakine bakarsan zaten hemen gözünün önünde. Çünkü sürücü de bu tarafa kafasını çevirmeden gözüyle hemen görebilir. Yani kamerayı koyduktan sonra kamera varsa artık bunun burada yine kafanı çevirmen gereken yerde kalmasındansa hemen yine gözünün önünde şu araya bir yere konması. Çünkü ayna yani illa bu arada bir şey bunu birleştirmen gerekmiyor sonuçta yani hemen. Burada bir şey ekstra bir şey kontrol etmiyorsan sanki buraya da koyabilirlermiş gibi de geldi bana şu an. Ama ben bu arada bunu şöyle düşünüyordum. Yani bir tane Mercedes mi Volvo mu bir tanesine bir tırda böyle kamera sistemi çökmüş. Koca tır ayna yok. Yani sağ taraftaki ayna gitmiş. Kamera gittiği için gitmiş yani. Ama aslında şey duruyor. O yüzden sanki geleneksel aynalar olsun çünkü bu aynasızlık demek körlük demek yani otomobilde.
Evet, doğru.
O yüzden de hani geleneksel olan dursun belki biraz küçültebilirsin falan ama bu tarafta olsun bulunsun demek şart gibi geliyor ve böyle de bir çözüm de olabilir. Ben bu arada böyle bakınca tabii benim neslimin olayı Kara Şimşek ki zaten burada sağda solda da var. Hani gösterebilir miyim bilmiyorum ama yani bunun da içindeki ekranlar o zamanlar şeydi ama yani çıkar mı şu an çıkmaz mı emin değilim de bir deneyim. Burada başka bir görsel var mı onu bir önce göstereyim. Baksana şu an uçak gibi gerçekten. Lönesi, şuzumusu falan. Ayna kameraları bana büyük geldi bu arada. Yani kapalı ve büyük şu an tabii. Hem görüntü yok ondan dolayıydı ama büyük geldi. Burada kolay bir job dial görüyorum tek sefer. Çok temiz, sade görünüyor o kesin. Ama tabii işte senin söylediğin çok önemli. Yani bu bunu ben böyle her sene böyle göreceksem bunun ne anlamı var? Yani ben bunu gördüm, ha babam gördüm. Ne yapayım yani buna ben? Arka ışık tespit ettim demiş. Evet güzel de bir şey var burada. Otonom sürüşle uygun bir ipucu veriyor buradaki görsel. Bayağı bildiğin simülasyon gibi gözüküyor zaten. Tesla'dan da alışık olduğumuz bir görüntü aslına bakarsan.
Evet, çok gelişmiş sürüş asistanı mevcut. Burada da işte neyi gösteriyor? Aslında trafik işaretlerini, dur işaretlerini tanıdığını gösteriyor ki araç zaten dur levhasını gördüğünde otomatik olarak burada tam kesişim yerinde duruyor.
Evet zaten şurada yukarıda şunu görünce şey üst kısımdaki o radar lidar mı diyelim artık ne diyelim bilmiyorum ama orası sanki böyle zaten insana diyor ki ya bu tamam ya bu adamlar bunu otonom için kastırıyor dedirtiyor insana.
Evet.
Ben de bu arada hemen şimdi şunu bir göstereyim size. Ya bu ön tarafında şu yazı böyle olmamış bu arada ya bu ne böyle Allah aşkına bunu yapmayın da.
Bu arada orası dijital bir ekran. Evet. Şu anda aydınlatma olarak o ekrana modelin ismini yansıtmışlar ama oraya farklı görseller, farklı figürler de yansıtılabiliyor. Nasıl ki yine Zeekr 007 evet, modelinde büyük bir dijital ekran vardı. Burada da farların arasında o kadar büyük olmasa da bu dijital ekran kullanılmış. Bunlar bu moda ekran, haline gelecek gibi görünüyor bu ekranlar. Gelecekte.
Bunlar da mutlaka... Çok doğru söylüyorsun. Bunlarda mutlaka ben şimdi Karışımşek deyip duruyorum ya. Bu kesin olacak ya. Bizimkiler burada Karışımşek'in o gidip gelen işaretinde işte bizdeki yeni neslin daha çok Cem Yılmaz'ın gitinden bildiği, bizim git diye bildiğimiz şeyden görecek. Şimdi ben o iç kısmı gösterip evet şöyle bir göstereyim. Buradan da şimdi aynısını göstermeye çalışacağım bunu kapatıp. Hani diyeceksin ki ya kardeşim fotoğrafını göstereydin de bununla niye uğraştırdın bizi diyeceksin. Abi şöyle göstermeye çalışayım bakayım şuradan gözükecek mi? Vallahi galiba gözükmeyecek gibi. Şöyle deneyeceğim şansımı.
Direksiyon engelliyor biraz sanki.
Evet engelliyor. Peki inadına olmadı. Tamam uğraşmayacağım. Bir ara bulursam gösteririm. Kara Şimşek yani 90'lardaki 80 sonlarındaki bir dizi. O yüzden hani şimdi bunları görmek güzel. O zamanlar şey deniyordu biz o yıllarda 2000 tabii hep konuş. 2000 yılı bir böyle sınırdı bu işin sınırıydı. 2000'lerde karışımşekler olacak sokaklarda. Çünkü bu araç kendi kendine gidebiliyor. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. İşte sen de duygusal konuşuyor bir de böyle. Öyle bir yapay zeka. Yani bayağı bildiğin sıfır şeyden konuşuyor. Bambaşka bir yapay zekaya sahipti araç. Ama onun dışında işte ekranlar. Bu ekranlarda şehre dair bilgiler falan filan vardı. Şimdi onların hepsinin daha da iyisini görüyorsun. Bunlar öyle. Ama tabii daha iyisi derken hala daha iyisi olmayan çok şey var. Yani otonom araç sürüşü, Tesla ile ilgili çıkan şeyleri de biliyoruz. Hani evet otonom çok güzel, çok faydalı falan ama bazen de bir dakika diyorsun ama tabii insan sürücülerine baksan zaten her gün dersin. Yani gel bakayım İstanbul'a dersin o adamlara. Gel burada bir gör bakayım otonom mu iyi, bu mu iyi dersin de. O yüzden hani onların da faciaya yol açan işte bir tanesi çok hızlanmıştı da Çin'deydi galiba. Kontrolden çıkmıştı.
Var evet, böyle şeyler. Evet, problemler yaşanabiliyor.
Evet. Ama tabii yani onun otonom olması gerekmiyor. İşte dediğim gibi gel bakalım yani işte veya aç haberleri Esenyurt'ta neler olmuş diye bak bak. Bakalım kaç tane Tesla'nın otonomu olmayan neler olmuş dinle. Neyse şimdi bana yani Esenyurt değil sadece orası değil. Sadece, yani haberlerde en çok o çıktığı için yani işte öyle oluyor. Mimlenmiş artık yani öyle diyelim. Peki. Evet şimdi o zaman gelelim plakalarda yeni bir döneme geldik. Yavaş yavaş sorular gelmeye başladı. Plakalarda nasıl olacak? Bu kare kod olması lazımmış. Ben hemen gidip kare kod mu işleteceğim? Yeni plaka mı alacağım? Ne yapacağım? Ne edeceğim? Bizi rahatlatırsan bu konuda şahane olur. Plakalardaki kare kod hikayesinin astarı nedir kardeşim?
Evet, yine Türkiye'den bir haber. Plakalarda kare kod dönemi başladı başlıklı bir haberimiz var. Tabii ki bu artık milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Hemen tabii ki burada ilk akıllara şu soru gelebilir. Ya ben zaten mevcut bir aracım var. Ben plakamı yeniletmek zorunda mıyım? Şu anda kimsenin böyle bir zorunluluğu yok. Yani bu kare kod uygulaması bundan sonraki satışlarda yeni araç alanlar için uygulanacak bir uygulama. Tabii ki şöyle bir detay da var. Zorunluluğu yok dedik ama mesela işte muayeneye girdi. Burada plaka geçmedi. Bundan sonraki plaka değişiminde de sen yine kare kod uygulamasına dahil olacaksın aslında. Yani başta bu kimsenin bu şekilde bir zorunluluğu, değiştirme zorunluluğu yok şu anda lafı burada benim kafamı kurcaladı. Çünkü hani böyle bir şey yapılabilir mi acaba? Muayeneye gittin ya kardeşim plakan geçmedi ya sen hani bunu değiştir gel tarzında böyle bir kare kod uygulamasına geçişe zorlanabilir mi insanlar? Şimdi burası Türkiye olunca çok şey akla geliyor. O yüzden benim kafamı kurcaladı burası ama net bir şekilde resmi bir uygulama olarak en azından mevcut araç sahiplerinin şu anda plakalarını değiştirmek gibi bir yükümlülükleri yok. Bu kare kod uygulaması tabii ki neden geldi? 1 Ocak 2024'ten itibaren bu tescil ettirilen tüm araçlarda olması gereken kare kod neden getirildi? Tabii ki bunun en büyük etkenlerinden bir tanesi güvenlik konusunda. İşte burada neler ne artılar sağlıyor? Elektronik kayıt imkanı sağlıyor. İşte güncel bilgilerin anlık olarak dijital olarak bir şekilde toplanması ve onların anlık olarak işte yetkili birimlerce görüntülenebilmesi. Onun dışında sahte plaka kullanımının yani en büyük problemlerden biri olan sahte plaka kullanımının önüne geçilebilecek olması yani bu amaçlardan bir tanesi ve tabii ki trafik güvenliğinin arttırılması gibi birçok sebebi var bu uygulamanın getirilmesinin. Tabii ki burada kare kod uygulaması burada gördüğümüz gibi fotoğrafta görüyoruz aslında plakanın ortasına küçük bir şekilde konumlandırılmış. Ha, yeri farklı olabilir miydi? Daha büyük olabilir miydi? Bunlar tabii ki tartışılabilir şeyler ama en azından böyle bir uygulamanın olması ve araçla ilgili bilgilerin, önemli hayati bilgilerin dijital ortamda bu kare kodların ortamında saklanabilecek olması bence güzel bir uygulama olmuş. Çünkü ne oluyordu? Hani bunları artık çok yakından biliyoruz. Plakada işte ne bileyim 8 harfini 0'ı değiştirip 8 yapıyorlar, sticker yapıştırıyorlar burada. Bunun dışında ikiz plaka uygulamaları var, sahte plakalar var gibi gibi aslında birçok sorunun önüne geçebilecek bir uygulama. Uygulanabilirliği nasıl olacak bakalım ilerleyen süreçte görmeye başlayacağız bunu. Çünkü hani bu kağıt üzerinde konuşmak kolay. Tamam işte trafik güvenliğini sağlayacak, işte sahte plakaların önüne geçecek ama uygulanabilirliği nasıl olacak en azından ilerleyen süreçte işte bunu görüyor olacağız. Sen bu uygulamayı olumlu görüyor musun? Senin fikrin nedir bu konuda?
Ya tabii aslına bakarsan bunu şey gibi düşündüm ben. İşte bir vatandaşlık numaram var, bir de kimlik numaram var ya. Yani kimlik kartının kendi numarası. Vatandaşlık numarası her tarafa dağılmış artık, o millet biliyor. Hiçbir güvence sağlanmıyor o konuda. Yani iyi tamam canım diyorsun yani. Vatandaşlık numarası dediğin şey zaten saçılmış, etrafta var diyor adam. Yani bankacılar mesela buna güvenmezler falan. O yüzden de kimlik numaranı alır. Yeni çıkartılan kimlik numarasını alır. Veya işte eski ise onu sorar falan. Ben biraz buna benzetiyorum. Artık plakada o kadar numara dönmeye başlamış ki, yani tamam biz buna başka bir şey daha getirelim. Çünkü bu sıkıntı haline gelmeye başlamış. Bir taraftan tabii ki çok net olarak kolaylık. Çünkü evet, polislerde veya o güvenlik kuvvetlerinde veya gittiğin işte muayenede şunda bunda plakayı girerek zaten bu işlemi yapabilir birisi. Yani bu bir şeye bakacaksa plakayı girdiğinde aynı veriye ulaşır. Yani aslında plakanın kendisi de bir QR kod mu dersen, evet öyle. Yani QR'ı olmayan bir kod, yani girdiğin zaman bu. O yüzden bunun üzerindeki QR kodun bir güvenlik olarak nasıl bir şey yapacağına şu an ben çok düşünemiyorum. Yani birisi sahte plaka yapıyorsa onun QR kodunu bulması zor olduğu için yapamıyor olursa, mesela bu bir eşleşme hatası çıkartırsa, bir dakika o zaman sende bir sorun var der, ama onunca çevirmen lazım onu. Çevirdikten sonra olabilir. Ha, çevirdikten sonra da zaten yani orada belki polislere böyle bir kolaylık olur. Çünkü plaka sorgulaması falan yapılmıyor genelde benim gördüğüm. Yani ehliyet ruhsat soruyor, ehliyet soruyor. Hani buna bakıyor. Ruhsatta da işte bir şey var mı diye bakıyor. Yani bir daha motor numarasıyla eşleştireyim bakayım falan diye çok bununla da uğraşmıyor. Ama belki plaka dediğimizde bu plakadaki QR kod sayesinde yani belki bunu eşleştirir de diyebilir ki bu araç çalıntı veya işte bununla ilgili o konuyu daha kolay bulabilir. Ha, yani tabii ki minareyi çalan kılıfını her zaman uydurmaya çalışır. Bunu kırmaya çalışacaklardır belki de, veya sahte plaka yapacaksa ona uygun yapmaya çalışacaktır. Ama yine de bir güvenlik önlemi midir, bir kademi midir? Kesinlikle öyle. Hayırlı olsun. Bence güzel bir uygulama. İlla plakanı yenilemen gerekir mi bunun için? Aslında QR kod dediğin şey bir sticker, yani böyle baktığında. Hani onu yapıştırayım geçeyim olur mu desen, o da olmaz. Çünkü o zaman da gene sahtekarlığı açık olabilecek bir şekle de gelebilir. Yani onu bu sen arada alırken yaptın bulunsun gibi de olabilir.
Doğru. Herhangi bir şekilde sticker gibi değil de plakanın basımı esnasında, aslında plaka normal nasıl basılıyorsa ve üzerinden kaplanıyorsa, bu kaplanmadan önce oluşturulacak bir, oraya basılacak bir QR kod olacağı için, hani o dediğin gibi hani sticker olarak yapıştırılır mı, değiştirilir mi tarzındaki güvenlik sorunlarının da böylece önüne geçilir mutlaka.
Evet, çünkü öbür türlü o da başka bir sorun. Ben ilk etapta bunları söyleyeyim. Hayırlı olsun. Tabii seviniyorum ben. Yani çünkü bu işte canı yanan bir sürü insan var otomobilinden sebep. Yani çalınıyor, ediyor, bir şey oluyor. Veya dediğim gibi şimdi polisin her seferde gelecek motor numarası eşleşiyor mu falan filan demeye kalksa, yani o iş, yani orada kuyruklar oluşur. Evet. Hoş, çok da böyle çevirme var mı dersen de bilemiyorum. Hani İstanbul'da yaşayan birisi olarak ben kaç defa çevirdim desem sayılı yani. Yani çok da yok aslına bakarsan. O yüzden de belki bunlar, bunu kamera sistemleri otomatik okumaya başlarsa, hani bu küçük ama sen HGS'den geçiyorsun, bir yerden geçiyorsun. O sırada eğer bu QR kodu tanıyabilirse bu kamera, o zaman işte işler değişir. Çünkü her geçtiği yerde bunu eşleştirip bunu kontrol etme şansı olacak. Çünkü evet sahte plaka kullanıyor ama yani belki bir sahte plaka o mu değil mi onu eşleştiremiyor. Onu sonradan nasıl anlıyorsun? Benim gibi anlıyorsun. İşte bilmem nereden şuradan geçmişsin diye sana Boğaz Köprüsü'nden bir şey geliyor mesela işte. Evet. HGS'den geçmişsin diyor. O zamanlar başka bir OGS'ydi. OGS'den bakıyorsun, Allah Allah ya bu bizim arabaya benziyor. Fotoğraf geliyor tabii. Sonradan bakıyorsun. Aa bir dakika ya, plakaya bakıyorsun. Plaka benim plaka ama jantlar benim jantım değil. Korsa ama değil. Aa hadi bakalım bu araba nereden çıktı? Gidiyorsun sahte uyarısı. Ne yapacaksın? İşte uğraşacaksın burada. Ya bu ben değilim. Benim arabada bu yok falan filan. Bunlar tabii o sırada birilerinin, kötü niyetli birilerinin gerçekten arabayı çalar, başka bir şey yapar, ne bileyim hani bunlar olur. Bunların sonradan hallolması açısından da sahte plakanın üzerinde böyle ayrıştırıcı bir işaret olması ve onun eşleşmesi database veri tabanında önemli. Bu açıdan bakınca bu olursa, bu entegre edilirse çok iyi. Ama edilmezse, yani arabayı illa durduracağım, ben böyle karekod okutur gibi, telefonda okuttuğum gibi okutursam, o zaman gene polislerin çevirmesine kalır bu iş. Ha gene de faydalı ama daha az faydalı. Sanki Buna uygun eğer öyleyse daha büyük yapılması, kamera okumuyorsa daha büyük yapılması otobanlardaki kameraların okuması anlamında önemli olacaktır diye düşünüyorum. Böyle bir katkı vermiş olayım ben de.
Ben de bu arada dediğin gibi düşünüyorum ama şimdi zaten bu EDS'lerdeki kameralar plakaları çok rahat okudukları için anlık ne kadar hızlı geçersen geç hani bir şekilde güzel bir şekilde yakalayıp okuyor. Bence hani bu büyüklükteki bu kadar küçük olsa da kare kodu eğer o sisteme entegre edilirse yakalayacaklardır diye düşünüyorum. Hani burada önemli olan işte hani o kare kodun üzerinde herhangi bir şekilde bir pislik olmaması, kod olmaması. Çünkü öyle bir durum olduğunda zaten kamera onu okumayacaktır yani net bir şekilde.
Evet.
Bakalım yani bu tarz sorunların, bu tarz engellerin önüne nasıl geçmeyi düşünüyorlar? Tamam bu uygulamayı geçirdik. 1 Ocak 2024'ten itibaren uygulamaya alıyoruz. Ama göreceğiz ilerleyen süreçte ne kadar etkisi olacak trafiğe, güvenliğe. Bakalım görüyor evet. olacağız zaten.
Göreceğiz bakalım. Çok teşekkür ediyoruz bu bilgi için de. Ve şimdi de sırada BYD var. BYD ile ilgili bir lüks modeli ile ilgili bir haberimiz var. Lüks markası ile ilgili bir haberimiz var. Şimdi ona geçelim diyorum. Şunu kapatıyorum buradan. Evet sevgili Barış sendeyiz. Bu canavar neyin nesi?
Şimdi BYD'yi zaten artık yakından tanıyoruz pek çoğumuz. Türkiye pazarında da Atta 3 modeliyle Kasım ayı itibariyle satışa başladı. BYD'nin bir de Yangwang isimli lüks elektrikli araç markası var. Lüks elektrikli araç markası derken gerçekten premium segmente hitap eden özellikleriyle, tasarımlarıyla birçok yani BYD'nin kendi araçlarının bile üst seviyesine çıkan otomobiller üreten, tanıtan bir markadan bahsediyoruz. Hatta
burada araya girsem sana sözünü kessem şöyle desem Toyota var, Lexus var desem evet, sanki olur evet. mu? Teşekkür ederim. Tamamdır.
Evet, evet. Bir nevi öyle. Tabii ki bu da %100 elektrikli araç markası. Tabii ki bunu unutmamak gerek. Şimdi U7 isimli sedanını gösterdi. Bunun Yangwang'ı aslında nereden tanıyor olabiliriz? U9 isimli bir kocaman bir SUV, elektrikli SUV göstermişlerdi. Hatta o modelin özelliklerini gösterirken yüzme modu da vardı. Yani bir şekilde bir tehlike anında işte bir sel felaketi olduğunda sular yükseldiğinde bir şekilde araç suya girmek zorunda kalırsa bu otomobilin işte suyun üzerinde belli bir dakika, belli bir seviye gidebildiğini, içerisine su almadığını net bir şekilde göstermişlerdi. Böyle bir markadan söz ediyoruz aslında. U7 modeli de baktığımız zaman fotoğraflarda gördüğümüz gibi aslında hafif böyle BYD'nin kendi otomobillerini anımsatan bir silüete sahip ama tasarım detayları açısından daha farklı olan, biraz daha böyle teknolojilerle o tasarımı harmanlayan modeller. U7'de böyle bir şey. Bu arada E4 platformu üzerine inşa edilen otomobile baktığımızda güç çıkışının 1000 beygirin üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani teknoloji olarak üst seviye otomobiller çıkarmakla beraber güç olarak, performans olarak da çok ileri seviyeye oynayan bir markadan söz ediyoruz. Tabii ki bu özellikler ne getiriyor? Ekstra fiyat etiketinin yukarılara doğru çıkmasına neden oluyor. Baktığımız zaman güncel kurla $140,000 ulaşan bir fiyata sahip olacağını görüyoruz bu modelin. İşte neler oluyor? Şöyle ki bu üçüncü modeli olacak bu firmanın ve 0,195 cd hava sürtünme katsayısına sahip olduğunu görüyoruz. Zaten tasarımın ne kadar aerodinamik olduğu net bir şekilde görülüyor. Burada neyi konuşuyorduk? Xiaomi Su7'nin ne kadar aerodinamik bir otomobil olduğundan konuşuyorduk. Yine silüet aslında benzer. İkisini yan yana koysan çok benzer silüetlere sahipler. O nedenle otomotiv dünyasında en aerodinamik otomobillerden bazıları olacak. Bu Yangwang U7 ve Xiaomi'nin Su7 modeli. Bunun dışında motor gücünden bahsetmiştim. 1000 beygin üzerinde yani 750 kW'lık bir motor gücü olacak bu aracın. Teknik detayları şu an için çok fazla belirgin değil. Biliyorsun özellikle Çinli markalar işte önce tasarım gösteriyor sonra bazı teknik detayları açıklıyorlar ama bu 1000 beygirlik gücün nasıl sağlanacağı belli. O da şöyle, bu araçta 4 tane elektrik motoru bulunacak. Bu 4 elektrik motoru tabii ki her bir tekerleğe ayrı ayrı bağımsız olarak güç verecek. Böylece toplamda 750 kW'lık ya da işte 1000 beygirin üzerinde bir güç oluşacak. Senin az önce söylediğin bir nokta vardı. Diğer bir marka, diğer bir otomobil için neydi? Önce bunun üzerinde lidarı gördüğümüz zaman çok net anlıyorduk. Ya bu teknolojik bir otomobil. Gerçekten otonom sürüş teknolojisi açısından gelişmiş sürüş asistanlarıyla donatılmış bir otomobil olduğunu söyleyebiliyoruz, düşünebiliyoruz en azından. Bunda da tabii ki hemen ön camın üzerinde, ben onu böyle bir sivilce olarak nitelendiriyorum, ön camın üzerinde sivilce gibi konumlandırılmış bir lidarı görüyoruz. Bu da işte bize ne kadar gelişmiş, ne kadar teknolojik bir otomobil olduğunu söylüyor. Benim merak ettiğim nokta acaba bu 0-195 CD'lik değer lidar olan versiyonlar için mi geçerli, yoksa lidar olmayan versiyonlar da mı göreceğiz? Hmm. Çünkü SU7'de mesela öyleydi. Çok aerodinamik bir değer karşımıza çıkıyordu ama lidar olmayanlar için, çünkü ön camdaki ne kadar küçük bir şey de olsa o aerodinamik yapıyı etkiliyor. Hatta büyük oranda etkiliyor. Eğer gerçekten bunda lidarla beraber bu değer başarıldıysa BYD'nin Youngmak markası çok iyi bir iş çıkarmış diyebiliriz. Evet. Bunun dışında dediğim gibi teknik değerler aslında anlattığım kadarıyla sadece kaç tane elektrik motor olduğu belli, ne kadar güç sunduğu belli. İşte menzildir, şudur budur, bu değerler henüz açıklanmış durumda değil. Tasarımı da oldukça şık, göze hitap eden, çok teknolojik, aslında günümüz otomotiv trendlerine uygun şık bir tasarım karşımıza çıkıyor burada.
Evet, şimdi sen böyle söyleyince ben de şunu göstermek istiyorum bir hemen seyircilerimize. Hatta şu modeli göstereyim. Şimdi bu dediğin şey çok önemli. Havalandırma meselesi, üst taraftaki bu sivilce senin tabirinde çok önemli. Ne kadar etkiler otomobillerin işte rüzgar koridorundaki konusunu diye. Bu tabii son derece önemli. Haliyle bütün hesaplamayı değiştiriyor. Ben de şimdi sen böyle söylerken aklıma geldi. Şuradan bu sayfaya gösterirsem şöyle bir gösterelim. Evet, gördüğün tabii mesela Toyota Celica gene 90'ların çok gerçekten efsane rally otomobillerinden bir tanesi. 90 ve 92'de dünya şampiyonu olmuş. Carlos Sainz'la şampiyon olmuş. Yani Carlos Sainz deyince de şu an oğlu Formula 1'de. Kendisi de bu arada Paris-Dakar'da, Dakar yarışında şu an Carlos Sainz'in kendisi. Carlos Sainz Junior Formula 1'de yarışıyor, Ferrari'de. Neyse, şimdi bu otomobilde mesela üst kısımda bir şurada gördüğüm bir kısım var. Bu da aslında hava alması için açılıyor. Evet. Normalde hiçbir yarışta bunu açmıyorlar ama bu Afrika'daki yarışlardan bir tanesi. Sadece orada açıyorlardı bunu. Yani çünkü işte o rüzgar koridoru meselesini işte bahsettiğin verimliliği etkileyen bir konu. O yüzden diğer yarışlarda bunu görmüyorsun da, ama ne zaman çok sıcak olsa, bir şey olsa, buralarda, o sıcak olan yerlerde bunu açıyorlardı. Yoksa normalde pek de görmediğimiz bir şeydi. Şey de aklıma gelmedi. Neresi burası? Tabii öyle söylemek istiyorum ama inadına çok da ünlü bir yarış bu. Yılda bir defa gene yapılan. Neresiydi burası ya? Afrika diyorum da Afrika değil tabii. Normalde de araç şu yani. Evet. O yüzden üstte öyle bir şey yok ama bu böyle bir şeydi diyorum. Ve istersen artık yeter de yani. Bakıyorum saate, gene 1 saat 10 dakika olmuş. Neredeyse. Tabii hadi bizden sonra montajcı arkadaşlar bizi biraz kırparlar umarım, onu biliyorum ama yine de aşağı yukarı durum bu diyoruz. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben çok güzel anlattın. Her zaman olduğu gibi. Gayet de güzel bir yayın oldu bence. Bu ve bunun gibi haberleri eğer görmek, okumak istiyorsanız lütfen donanımhaber.com'a gelerek izleyebilirsiniz sevgili seyirciler. Sizlere bunu söyleyebiliriz. Daha fazlasını arkadaşlarımızın yazdığı yazıları, senin yazdığın yazıları, otomotiv dünyası ile ilgili olanları rahatlıkla bulabilirsiniz. Hafta boyu takip edebilirsiniz. Uygulamayı indirerek oradan da haberdar olabilirsiniz diyorum. Ve iyi haftalar diliyorum ve sözü sevgili Barış'a bırakıyorum.
Evet, senin de başında söylediğin şeyi ben sonunda söylemiş olayım. Lütfen videoyu beğendiyseniz, öncelikle kanalımıza abone değilseniz abone olup bizi desteklemeyi, sonrasında videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve en azından iyi veya kötü eleştirilerinizle, fikirlerinizle bizlere yorum yapmayı unutmayın. Bunlar hem YouTube'un algoritması açısından hem de bizim motivasyonumuz açısından önemli şeyler. O yüzden bunları yapmayı unutmayalım lütfen. Onun dışında ben de sizlere iyi hafta sonları diliyorum. Tabii ki bunu izlerken büyük ihtimalle hafta sonu olacak şu anda. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.